Odamı topladım. Çünkü odamın sürekli toparlanması gerekiyor. Böyle bir odamın böyle bir olayı var. Odamın derken de aslında bunu çektiğim yer hep bir oda oluyor neredeyse. Ve bazen benim için geçici odalar oluyorlar. Bazen de böyle işte bir yerin ödünç kullandığım bir oda da olabiliyor. Sadece programı çekmek için girdiğim de olabiliyor. Eğer o gün çekim yapacağım diye yanıma malları aldıysam, mikrofonu olsun, iPad'i olsun falan. Ve böyle şey, ama bu oda, yani topladım dediğim odam ve düzenli olarak toplanması gereken bir oda olmasının sebebi insanın işleriyle alakalı bence. Benim için öncelikle öğrenmem gereken şey, yeni işime geçtiğimde artık yani bir ofisin içinde birileriyle birlikte paylaştığım bir yerden odamda çalışmaya evrildiğinde ilk karar vermem gereken şeylerden biri o olmuştu. Bir kere pencereye bakmak daha eğlenceli. Ama çalışmak için de duvara bakmak icap ediyor diye düşünmüştüm. En azından benim için. O yüzden de böyle manzaralı çalışma odaları hep bana olmaz gibi geliyordu. Hatta Stephen King. Bu korku kitapları yazarı. Tepki olsun, bilmem ne, Kristin falan gibi belki bilebilirsiniz. Ondan sonra Hayvan Mezarlığı gibi. O mesela parayı bulduktan sonra böyle ilk yaptığı şey çalışma masası ve çalışma odasını böyle güzel bir yere geçirmek olmuş. Yine evden çalışıyormuş ama ve orada hiç başarılı olamamış. Yani uzun yıllar gibi değil de herhalde bir yaratıcı tıkanıklık yaşadı. Tekrar alt kata inmiş. Alt katta devam etmiş. Duvara bakarak o Bodrum'daki odasında. Orada daha iyi o kafalara girebileceğini düşünmüş. Ben de ilk yani duvara bakmam gerektiğini anlamıştım. Şimdiki gibi o zaman da odamın bir kısmında kardeşimin eşyaları vardı. O da mimar olduğu için onun da bir yani bizim ikimizin de çöp üretmemiz çok mümkün oluyor. Çünkü bir sürü yazmak, çizmek, not almak, eskizlemek gerekiyor iş neyse. Grafik tasarım da olursa olsun, yazmak da olsa, stand up da olsa hard diskler oluyor. Onlar kendi kendilerini ürüyorlar. Bazen onlara bakmak, etmek gerekiyor, ortalığa çıkarmak gerekiyor. Bazen o kalabalık sizi odaya sokmayacak kadar yani organik bir şekilde gelişip odanın hakimiyetini ele geçirebiliyor. O noktada odayı toparlamak gerekiyor. Odayı toparlamak da genelde tamamen jilet hale getirmek mümkün değil. Çünkü o zaman bu odanın bütün buzdağının gözükmeyen kısmına dalıyor insan. İşte kendisinin yani bilmiyorum siz de öyle mi ama ben de mesela atmaya kıyamadığım şeyler bütünleri var. O şeyler de sürekli değişiyor. Bir süre sonra bazen niye sakladığımı unuttuğum taş parçaları, bilyeler, kırık bir şey ondan sonra. Bir de mesela bizde hiçbir şey atılmaz genelde çünkü o vida bir işe yarar, bilmem ne bir işe yarar gibi bir eski bir mantık var. O yüzden de herkesin böyle bir kendi ıvır zıvır kutuları olur. Bende de onlardan çok var. Bir noktada onları güncellemem gerekiyor. Ya yani bir kısmını atmam gerekiyor. Bir kısmını zaten hatırlayamadığım şeyleri saklamaya uğraşmıyorum. Bir kısmının da nerede olduğunu bilip dalmamak. Eminim herkesin böyle bir şey olduğuna. Bir kara kutusu, Pandora'nın kutusu olduğuna. Tek bir kutu olmak zorunda değil ama yani hani atsanız olmaz ama saklamanın da bir şeyi yok. Zırt pırt ziyaret ettiğiniz bir şey değil. Belki bir gün ihtiyaç duyarsanız diye duran şeyler. Onların içinde böyle bir neredeyse bir hani bir ışığın karanlığı aydınlattığı yer kadar kendime bir yer açıp bu sefer devam ettim. Çünkü işte önümüzdeki ay başı yüksek ihtimalle bir special deniliyor ya bu tek kişilik gösterim çekeceğim. Onun için de böyle yıllardır yazdığım bütün set listlerini falan rutin diyordum eskiden. Onları 2011'den beri ilk sahneye çıktığımdan beri duruyorlar. Onları bir indirdim. Ben ne anlatıyormuşum? Eskiden anlattığım komik şeyler var mı şimdi anlatabileceğim? Unuttuğum şeyler var mı diye. Birkaç tane şey hatırladım. Bir tanesi hatta bir odadayken, bu sefer bir yatak odasındayken başka bir yatak odasından gelen ya da apartman boşluğundan gelen bir aile kavgasının sesiydi. Annesiyle kavga eden bir çocuk vardı. Daha doğrusu kavga da değil de bir sinir buhranına dönüştü ve sabaha kadar neredeyse "anne beni neden sevmiyorsun" cümlesini tekrar tekrar bazen hızlı bazen yavaş söylediği bir şeydi. Bir noktada benim de annesinin onu neden sevmediğini düşünmeme yol açan. Daha sonra da annesinin niye sevmediğini çok iyi anlamama yol açan bir süreçti. Ve böyle şey, onu buldum. başka şeyler de buldum ama bunu şu yüzden anlatıyorum. Bir sürü kağıt bilmem ne falan filan çıkmak zorunda kaldı. Yani burayı bir dağıtmam gerekti. Dağıtmadan toplayamadım. Toplarken de bu işte bulduğum, bunu anlatabilirim dediğim bir takım zamanlardan bir takım saçma sapan şeyler çıktı. Bazıları, yani mesela bir tane anlattığım şeyi beğendim bunun gibi. Aa, buradan şuraya bağlayabilirim ya da buna gidebilirim diye düşündüm. Ama aynı sayfada onlarca hiç beğenmediğim şey de var. Bazen böyle insana yerinde sayıyormuş gibi de hissettiren. Ve bu oda eskiden burada değildi en nihayetinde. Başka bir evdeydi. Ondan önce başka bir evdeydi. Daha büyük odalardı belki bazıları. Bazıları daha ufaktı. Daha ışık alanı vardı. Daha yola uzak olanı vardı. Yakın olanı vardı. Ama üç aşağı beş yukarı bu eşyalar hep vardı. O yüzden de odayı oluşturan şey o iç kabuk. Bu insanda da faşa diye bir şey varmış ya, deriyle vücudumuz arasında olan bir zar. Bunu en sonunda organ olarak şey yapmayı başardılar. Yani uğraşıp bu organdır abi, öyle değerlendirmesi lazım diye. Bu da böyle bizim içimizi boşaltsalar bile şeklimizi korumamızı sağlayacak kadar kuvvetli bir zar. Zar dediğime bakmayın ve işte fıtık mıtık da galiba bunun sıçmasıyla oluyor. Ve buna da iyi gelebilecek şeyler var. Tek yönlü yapılan şeyler iyi gelmiyor. Yani bir koşu bandında koşmaktansa dans etmek daha iyi geliyor gibi. Yani faşa, faça gibi de düşünmek mümkün. Faşamıza dikkat etmemiz gerektiği gibi. Bu da onun faşası gibi bu odanın. Ve neler olduğunu birazcık anlatabilirim. Çünkü şunu düşündüm geçen gün. Bu oda kimseye kapalı değil en nihayetinde. Gelenlere de kapısı da çoğunlukla açık. Girip böyle incelemeye de müsait bir yer. Ama tabii ki o odanın sahibi ya da o kabuğu oluşturan sizseniz, sizin gibi oraya girebilen başka birisi de olmuyor. Yani girdiğinde hatırlaması gerektiğini hatırlayan, şu anda gördüğüm bir sürü öbekler var, dağınıklığımsı, böyle köşelerde, masa köşelerinde, oda köşelerinde olan, onların aslında düzenini bilen, orada bir şey araması gerektiğinde tak diye bulabilecek insan benim bu odayla alakalı. Ve odanın içinde de yıllardır işte atılamayan, satılamayan kitaplar bu konuda bir numara. Bir, şu yüzden bir kere kitap hediye alıyorsunuz eğer gözlüklü bir insansanız. Size kitap hediye alıyorlar daha doğrusu. Bir hediye olarak kitaplanıyorsunuz ve o kitapların hepsi de sizin sevdiğiniz, seveceğiniz, hatta saklamanız gereken kitaplar olmuyor. Ama atamıyorsun da, hem havalı kitaplar oluyorlar bir, ondan atamıyorsun. Hem de eğer hediyeyi veren düzenli olarak geliyorsa, o hediyeyi unutana kadar o kitabın bir raf ömrü oluyor. Ben genelde onları, daha önce de söylediğim gibi, bir kısmını sobalık yapabiliyorum hiç acımadan. Ama bir kısmı duruyor. Bir kısmı dediğim şeylerin içinde de saçma sapan sözlükler. Türkçesi de var, İngilizcesi de var liseden kalan. İşte bir takım sevdiğim seriler, Dune olabilir, Otostopçunun Galaksi Rehberi olabilir. Bir takım Rus klasikleri falan gibi şeyler var. Ama onları gerçekten inceleyip sık dokudum. Ve bazılarını da fazla inceledim, sık dokudum. Ya da benden gelip bir şeyler çalan insanlar oluyor ve kitap çalmışlar. Ya da ben onlara verdim ve bir daha yükselip verdim ve bir daha peşine düşmedim. Şimdi yapmadığım şeyler ama hangilerinin kayıp olduğunu biliyorum. Birkaç tane çok aradığım, mesela bir tipografi kitabı vardı. Böyle harflerin anatomisini, harflerin bir anatomisi var. İşte X yüksekliği var, gagası var, kuyruğu var falan gibi şeyler var. Terminolojik olarak da var bunlar, özellikle İngilizce'de. Ve o terminolojiyi öğretmek için bir tipografik bir cinayet hikayesi gibi. İşte bir harf öldürülmüş, parçalanmış. O kalan parçalardan o serifli mi, serifsiz mi, fontunu bulmayan, kim olduğunu bulmaya çalıştıkları. Sizin de bütün bu kavramları öğrendiğiniz bir nevi çocuk kitabı gibi yazılmış. Onu bulamıyorum mesela. Bir takım believer'lar yok. The believer'lar. Ama sonuçta onların olduğu iki tane kitaplık var. Onlara bakarak konuştuğum için belki sesim az gelmiş olabilir. O kitaplıklar da teyzemlerden kalan kitaplıklar. Güzel kitaplıklar. Biraz elden geçseler iyi olabilir ama demirle böyle tahta karışımı ve biraz modüler. Tamamen modüler değilse de raf yüksekliklerini sizin ayarlayabildiğiniz. Onun yanında da benim çok sevdiğim bu metal dolaplardan var. Metal, yani sadece raf olan. Ama onun birazcık daha düzgünü. Yani birazcık daha düzgünü gerçekten. Bunun iki tipi var. Çok düzgün de değil. O ise tamamen her şeyle dolu. İşte fotoğraf olan kutular. Artık fotoğrafların hiç manası kalmadı. Onları dijitize etmenin de bir manası yok. Ben de uzun süre fotoğrafsız hayatımı geçirdim. Yani hiçbir fotoğrafım olmayan dönemler var. Sonra böyle vampir gibi olmak istemediğim için fazlaca fotoğraf çektiğim dönemler var. Böyle bir yani iyi bir dağılım yok fotoğrafla benim geçmişim arasında. Yer yer daha çok ve saçma, yer yerde daha az var. Daha çok bana böyle ne kadar uzun zamanları böyle yani sanki sonsuz vaktim varmış gibi yaşadığımı hatırlatan bir seçki. Onun dışında bir takım oyuncaklarım var. Hem böyle çok ufaktan bir tahta bitiren, üzerine tahta yükler de koyduğun tahta vagonları olan. Şimdi sadece lokomotifi ve bir vagonu var. Onu da Ozan da oynamıştı, kardeşim de oynamıştı. Onun yanında bir tane metal araba. Bu metal araba o metal araba olmayabilir ama böyle bir eskiden çok ufakken yine böyle enflasyon çılgın attığı zamanlardı. Ve ben bir oyuncak beğenip onun için para biriktirdiğimde genelde gittiğimde o oyuncak çok daha pahalı oluyordu. Ben de hani o yani artık benim o oyuncak etmeyen paramla alabileceğim şeyi alıyordum. Bu da genelde ilk tercihim olmuyordu. Ne bileyim kumandalı arabaysa sağa sola dönmüyordu. Sadece geri giderken sağa dönebiliyordu. Ama telli kumandalı olursa her yere dönebiliyordu gibi. O zaman aldığım, ilk aldığım çok güzel bir Erenköy İstasyon Caddesi'nin orada bu Yeni Hayat'ın da başının, Orhan Pamuk'un da başının geçtiği yer. Orada çok güzel bir oyuncakçı vardı. Vitrini kendi yapan böyle borular ve toplarla bir takım dev oyuncaklar yapan vitrin süslemesi gibi. Ondan aldığım bir metal kamyonet, evet çok benziyor ama olmadığına emin gibiyim. Ya da o mu acaba bilmiyorum. Onun tekerlekleri bir ara gitmişti. Çünkü ben böyle bir ilk reklamcılık zamanında da bazı oyuncakları da o zaman aldım. Çok pahalı şeyler değillerdi ama işte ne bileyim bir takım kaybettiğim daha çok oyuncak araba gibi. Ve bir Polaroid fotoğraf makinem var. Bir ara çok kullanıyordum. Sonra Polaroid'in filmini yapamaz oldular. Daha doğrusu kalmadı. Biz o bayatlarla idare ettik. Biz dediğim Polaroidçiler. O kara Polaroidçiler. Ve sonra Impossible Project diye yani bir ekip çıktı. Tekrardan Polaroid üretmeye başladılar. Ki o da kolay değilmiş. Onlar da bir patladılar. Onlarda da aynı bayat filmde olduğu gibi 8 tane içinde diyelim kare varsa hepsi çalışmayabiliyordu. Ama öyle bir ömrü uzatılmıştı. Şimdi duruyor. Film yok. Belki bulurum bir ara. Takarım. Şimdi bunu daha Instamax'larını falan çıkardılar. Onlar da bende yok. Ama Polaroid eskiden hayatımda çok olan bir şeydi. Sanat yönetmeniyken fotoğraf çekimlerine gittiğimizde onun hemen tabı alınamadığından ve dijital bir gövde olmadığından ilk önce o objektifin arkasına Polaroid kasayı takarlardı. Polaroid back'i. Ve böyle genelde senin o çekilecek şeyle ilgili ilk hissiyatını o Polaroid'lerden öğrenirdin. Çoğunlukla da çekimlerden kalan birer hediyelik gibi de olurlardı. Metal dolap bunlarla dolu. Bir tane kutusunda guguklu saat. Artık hiçbir işe yaramayacağını düşündüğüm Philips radyodaki. Ve bir takım kumandalı ya da slot car denilen kumandasız arabalar var. Böyle raylı yollarda giden. Onlar da yine küçükken hep böyle bit pazarından parça parça bulduğumuz, sonra da evde tamir edip çalıştırmaya çalıştığımız şeylerdi. Ki iki tane çok güzel araba da bulmuştum bit pazarından. Biri BMW 2002 slot car, diğeri de BMW M1 bu ortadan motorlu olan turuncu Ajda Pekkan'da olan araba. Bendeki Martin Racing rengi miydi hatırlamıyorum. Onları da bulamıyorum. Ama sonra aldığım oyuncaklardan çok özellikle kullanıyor değilim. Bir noktada satılabilir aslında. Fakat bu bana sanki böyle bir... Yani odayla ilgili ilk fikirlerimden biri Atok amcanın odasıydı. Atok Karahali'nin, bu bilim adamı arkadaşımın. Ondan sonra ve yani ailesiyle yaşadığı evde, çocukları bir odada ranzalı, karısıyla bir yatak odası, bir de kendi odası vardı. O oda çok karmaşıktı. Bazen benim odam ona biraz benziyormuş gibi geliyor. Onda da bir takım kullanılmayan ama çok böyle iştah kabartan bir erkek çocuk için bir takım oyuncaklar. Ne olduğunu bilmediğim bir takım mekanizmalar vardı. Burada da mesela ses kartları, bir takım hard diskler, işte power cable'lar, artık kullanılmayan analog makineler, eski bilgisayar oyunları, DVD'ler, bir tane printer, bir tane bir şey kutusu, Eski bir video kamera, ki onu geçenlerde aktarmayı başardım. O bambaşka bir dehlizdi. Hatta çok da iyi hissettirmedi bana bazı konularda. Kendime kızdım yani. Ondan sonra ve böyle bir bu odada onu hatırlatan şeyler var. Bizzat onun bana verdiği bir F-15 oyuncağı var. Plastik, hiçbir şey olmayan, böyle Amerikan malı, vidalı falan. Bir tek kanopisi yok. Yani uçağın camı yok. İçine ben değişik adamlar oturtabiliyordum. Şu anda boş. Ama o odayı hatırlatan bir şey var. Belki benle ilgili öyle bir, bazen buna erkek mağarası dedikleri bir kavram var. Ama daha çok böyle biraz bir hani bir erkeğin yaptığı ve daha çok böyle eğlenmek için, işte kanepe, işte bira içiyorsa onun için ufak buzdolabı, oyun konsolu falan olan yerler. Bu bir çalışma odası, öyle bir yer değil. Normalde de inimden sesleniyorum gibi bir şey. Ama bu dağınıklığın resmini çizmek istediğim için anlattım. Bir tane masa var bizimkilerden çöktüğüm. O masada da en son kovulduğum işten giderken aldığım bilgisayarım var. Eski bir iMac, 90'lardan kalan. Özellikle güncellemiyorum çünkü bunda bir vektörel program var. Güncellersem onu çalıştıramayacak. O programı hala tasarımda kullanıyorum. Vektörel de bir can olduğu için. Davul burada, gitar burada. Gitarlar bir kısmını satıyorum çünkü. Ondan sonra kısmet açılamayan başlıklar, fanusları burada. Çektiğimiz setup bir kısmı duruyor. En azından ışık ve tripod olarak. Cart diye çekebilirim diye. Burası böyle bir garip bir kontrol paneli gibi de. Masada şöyle bir masa. Metal ayaklı, kenarı metal, alüminyum galiba. Üstü de formica, yani böyle ağaç görünümlü. Belki ağaçtan yapılıyordu o zaman, bilmiyorum. Bir malzeme. Açık renkli, böyle huş gibi, çam gibi. Bizimkilerin ilk masası bu masa. Ve ilk aldıkları zaman hatta işte Florya'dan alıyorlar. Florya'ya götürüyorlar galiba o zaman orada yaşadıkları için. Trenle bir yük vagonu var. İşte babamın altına girip taşıyıp, annemin de hani sadece babamın ayaklarını ve masayı gördüğü resim olarak anlatıldığında benim aklımda bir anı olarak ben görmüşüm gibi kalan bir masa. Aslında yani bu masayı tabii ki istiyorlar ama ben çok sevdiğim için ve alıştığım için ve kenarı da yuvarlak olduğundan, yazarken elimi kesmediğinden bu masada ikamet ediyorum. Ve böyle bir en son karıştırırken de bir takım şeyler buldum. Sadece işte şakalarla alakalı değil. Bir tanesi böyle hep zamanla ilgili hatırladığım bir şey. Rahmetli oldu. Bir tane hocamız var düşünce tarihinde. Bizim Marmara Güzel Sanatları'da okurken atılmadığımız tek dersti. Çünkü sınıf birazcık gıcık insanlardan oluşan bir gruptu. Yani piçti demek istemiyorum. Yüksek ihtimalle ben bizim sınıftan olmasaydım bize gıcık olurdum. Ama bu sevdiğim bir dersti ve Mayaların zamanla alakalı şeyini anlatıyor. Mayalar, Maya arkadaşlarımız aslında önceden çok şaklatıyorlar ama sonra İspanyollar gelip bunların nesi varsa yok ettikleri için, çünkü ilk kağıdı yapanlardan da birilermiş bunlar. Bir yandan notlarıma bakarak okuyorum. O zaman yazdığım yazım. Bu arada yazımdan genç olduğum anlaşılıyor yani. Çok net bir şekilde. Neyse, o kitapları en güzel şekilde bunlar relikler diye, hepsini heretik diye yok ediyor İspanyollar. Onlar da tarıma falana evriliyorlar. Aslında astronomiyi falanı fileni çok çözmüş bir ekip. İlk sıfırı kullananlardanlar. İlk sıfırı bulanlardanlar. Belki o yüzden sonra ellerindekileri kaybetmeleri bu manada manalı olmuş olabilir. Ve yani biz onlardan sıfırlar, kitaplar, bilmemler geleceğine, en çok gelen şey fasulye, mısır ve bir şey daha vardı ya. Bir yandan da ona bakıyorum da. Mısır, fasulye ve kabak. Evet. Bir yandan da çok kötü değil yani kalan şeyler olarak. Yine yemek kalmış olması bana komik gelmişti. Burada şeyden bahsediyor kabaca. Benim de ilgimi çeken kısım, onu da not almışım şansına. Zamanı nasıl bir döngü olarak algıladıkları. Hepsini o döngünün bir parçası olarak günü, ayı, yılı böldükleri. Ve böyle bir yük olarak, taşınan bir yük olarak hep tasavvur ettikleri hiyerogliflerde. Ben bunu hatırlıyorum ama bazı şeyleri hatırlamıyorum. Mesela kurak bir zamanın yazıyla sulak bir zamanın yazının yükü de ayrı tasvir ediliyormuş. Ondan sonra ve yük taşıyıcıları da başı sonu olmayan bir yol gibi düşünülüyor zaman. Ve bir döngüsel bir şey olarak düşünülüyor. ve yükünü de sen bir sonrakine bırakıyorsun gibi. Bu da böyle bir hatta hoca burada Oktay Rıfat Yavuz Sultan Selim için yazdı. Yavuz şiirinde bunu herhalde bilmeden bundan bahsediyor gibi bir şey yazmışım da. Bazı şeyleri güneş şey konuşma dili olarak yazmaya çalıştığım için böyle bir kısa çizgilerle falan da yazmışım. Neyse bana bu ilginç gelmişti. Zamanı heriflerin böyle bölmesi ve böyle algılansa zaman hayat nasıl olur üzerinden. Zaman sıkıştırması diye bir şeyden bahsetmişti hocamız. İşte bu şu anda trafik ışıklarındaki böyle 15 saniyeler falan olan. Yani artık zamanın ne kaç saniye nereye harcadığımızı bildiğimiz kadar. İşte videoların hepsinin süresi var. O kadar vaktin varsa kabaca onu izliyorsun gibi. Eskiden işte ilk saati bulduklarında çünkü galiba dakikayı buluyorlar ama gerek duymuyorlar. Yani sana bir gibi geleceğim, iki gibi geleceğim şeklinde takılıyorlar. İkiyi çeyrek geçe, on geçeler yerine. Dakika sonra giriyor hayata, sonra saniyeler giriyor falan gibi bir zaman sıkıştırması benim hoşuma gitmişti. Üzerine düşünmek olarak. Hep de aklımda zamanla ilgili olan yani fikir bulutunda bir parçası da bu var. Benim ilgimi çeken bir konu olarak. Bu odada da belki o zamanı hissettiğim için. Ve öbürü de La Fontaine'den hikayeler bulmuşum. Çok güzel bir kapağı var. Tam ortası yırtılmış ama bayağı güzel. Burada şey komiğime gitti. Hiç hikayeleri okumaya gerek yok. Başlıklar çok iyi. Yani Ağustos böceği ile karıncayı zaten biliyoruz. Ama bir noktadan sonra porno kategorisi gibi oluyor. Öküze özenen kurbağa. Kurt ile köpek zaten. Kurt ile kuzu o da zaten. Arslan ile fare. Güvercin ile karınca. Değirmenci oğlu ve eşeği mesela hani yani okey okumasak da olur gibi. Balıkçı ve küçük balık. Hı-hı. Kuyruksuz tilki ki bir kuyruğun, yani tilkinin en önemli kısmı, kuyruğun da en önemli kısmı olabilir. Altın yumurtlayan tavuğu biliyoruz. Tavşan ile keklik. Tavşanla kurbağalar. Arslan postuna bürünen eşek. Horoz ile inci. Fare ile kurbağa. Tilki, kurt ve at. Geyik ve at. Tilki ile aslan, kurt ile leylek, kozalakla bal kabağı. Bak bu güzel olabilirmiş. Buna bir işaret koyabilirim. Ayı ile iki arkadaş, bu sanki bütün arkadaş gruplarım. Kurt ile tilki, horoz ile tilki. Bunlar böyle bir takım koalisyon fikirleri olabilir. Çoban olan kurt mesela. Eskici ile banker, bir La Fontaine'den hikayelerde bir burada bir eskiciyle banker, insanla yılan aynı karşılıklı sayfadalar. Bunları böyle birbirine çarpıştırmak mümkün. Hepsini hayvan olarak düşünmek de mümkün. Eşek ile küçük köpek, tavşan ile kaplumbağa. Hala biraz porno kategorisi gibiyiz. Tilkinin bulduğu çözüm yolu. At arabası ve sinek. Sanki hissediyorum punchline'ı. Küçük kız ile süt kovası. Hayır, hoş değil. Tavşan, gelincik ve kedi. Gelincik çok manyak bir hayvan. Bir kere görmüştüm, full kas olduğu yerde böyle fır dönen süper bir herif. Yani böyle biraz ufak tefek ama çok iyi bir dövüşçü gibi. İki güvercin, burada bir sıfır barış. Kaplumbağa ile kazlar, arslan ve eşek. Savaşa giden arslan. Maymun, tilki ve arkadaşları. Maymun tilki mi hakikaten? Okey. Aslında bir virgül olması gerekiyormuş. Tarla faresi ile şehir faresi. Vay, hangisi farelerin efendisidir? Hırsızlar ve eşek. İnsana yenilen arslan, tilkiyle leylek, kartala özenen karga, daha önce de bir şeye özenen bir şey var. Meşeyle saz, sarhoşla karısı, tilkiyle teke, güneş ve kurbağalar, tilki ve üzümler, kurt ve koyunların dostluğu. Bu da mantıksız değil. Çoban ve deniz, bu beni ilgilendiriyor olabilir. Bahçıvanla derebeyi, iki dost. Evet, gömücü ve ahbabı en çok hoşuma gitti galiba. Okumadım ama. İhtiyar ve üç delikanlı da yine bir porno kategorisi gibi bitti. Bunları buldum en son. Odama girmeden size odamdan bir takım şeyler anlatmış oldum. Başka şeyler de var. Sonsuz sayıdaymış gibi gözüken. Ama onlardan da sanki bahsetmişim gibi hissediyorum. Hepinizi öpüyorum.